Ayrım 40, sayfa 435, 24, Ekim 1964. Ve lütfen bunu ona verin. Ne olduğunu anlayacaktır. Jennifer Sterling bir not yazıp sayfayı kopardı ve dosyanın altına sıkıştırdı. Sonra da onu yardımcı editörün masasına bıraktı. Don, elbette dedi. Jennifer uzanıp Don'un kolunu kavradı. Mutlaka ona ulaştırın. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Anlıyorum. İzin verirseniz işimin başına dönmeliyim hanımefendi. Günün en yoğun saatindeyiz. Don, çocuğun bir an önce ofisten çıkmasını istiyordu. Jennifer'ın yüzü buruştu. Affedersiniz. Lütfen ona ulaştırın. Lütfen. Tanrım. Don, onun bir an önce gitmesini istiyordu. Kadının yüzüne bakamıyordu. Ben sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Jennifer, ne tuhaf bir izlenim yarattığını o an fark etmiş gibi aniden kendini toparladı. Kızının elini tutup isteksiz denebilecek bir ifadeyle oradan çıktı. Editör yardımcısının masasında toplanan birkaç kişi sessizce kadının gidişini izledi. Cheryl, bir saniye sonra, Kongo dedi. Şu dört sayfayı halletmeliyiz. Don gözünü masaya dikmişti. Şu dans eden rahibi koyalım. Cheryl hala ona bakıyordu. Neden ona Kongo'ya gittiğini söyledim? Ona gerçeği mi söyleseydim? İçip içip komaya girdiğini mi anlatsaydım? Cheryl ağzındaki kalemi çevirirken gözünü sallanan ofis kapısına dikmişti. Ama çok üzgün görünüyordu. Üzülmeli zaten. Anthony'nin başına bütün dertleri o açtı. Ama sen... Don'un sesi haber odasında yankılandı. Bu adamın ihtiyacı olan son şey bu kadının işleri yeniden bozması. Anlıyor musun? Ben ona iyilik yapıyorum. Don dosyanın üzerindeki notu yırtıp attı. Cheryl kalemini kulağının arkasına sıkıştırıp amirine sert bir bakış attıktan sonra sallana sallana masasına döndü. Don derin bir nefes çekti. Evet, şimdi O'Hare'in lanet olası aşk hayatından kurtulup dans eden rahibin hikayesine dönebilir miyiz? Hızlıca bir kopyasını alın, yoksa gazeteci çocuklar yarınki sayı yerine bomboş sayfalar satacak. Yanındaki yatakta bir adam öksürüyordu. Sanki boğazına bir şey yapışmış gibi kesik kesik öksürüp duruyordu. Uykusunda bile öksürüyordu. Anthony O'Hare, diğer her şey gibi o sesin de bilincinin derinliklerinde kaybolmasına izin verdi. Artık bu işi öğrenmişti. İstemediği şeyleri yok etmeyi öğreniyordu. Ziyaretçin var Bay O'Hare. Perdenin aralandığını duyarken içerisi aydınlandı. Güzel İskoç hemşire, elleri hoştu. Ona söylediği her söz birine hediye verirken takınılan tonda dökülüyordu ağzından. Şimdi sana hafif bir iğne yapacağım Bay O'Hare. Tuvalete gitmene yardım edeyim mi Bay O'Hare? Ziyaretçin var Bay O'Hare. Ziyaretçi mi? Bir an içinde bir umut yeşerdi ve sonra perdeyle birlikte Don'un sesini duyunca nerede olduğunu anımsadı. Bana aldırma tatlım. Kadın ciddiyetle, kesinlikle aldırmıyorum dedi. Yataktan çıkmayacağım değil mi? Al yanaklı, ay yüzlü adam ayaklanmıştı. Çok komik. Yastığına doğru konuşurken doğrulmaya çalışıyordu. Bütün vücudu acı içindeydi. Gözlerini kırpıştırdı. Buradan çıkmalıyım. Şimdi daha net görüyordu. Don yatağının diğer köşesinde kollarını karnında birleştirmiş duruyordu. Hiçbir yere gitmiyorsun evlat. Burada kalamam. Fren yapan tahta bir tekerlek gibi boğuk ve tiz bir ses çıkarmıştı. İyi değilsin. Seni yollamadan önce ciğerlerinin işleyişine bakmak istiyorlar. Hepimizi korkuttun. Ne oldu? Hiçbir şey anımsamıyordu. Don ne kadarını söylemesi gerektiğini düşünürcesine bir an duraksadı. Toplantı için Marjorie Speckman'ın ofisine gelmedin. Akşam 6'ya kadar senden haber alamayınca içime kurt düştü. Michael'dan yerime bakmasını isteyip oteline gittim. Pek de iç açıcı denemeyecek halde yerde yatıyordun. Şimdi olduğundan daha kötü görünüyordun ve bunun bir anlamı vardı. Anthony o ana döndü. Regent'ın barı. Barmen'in endişeli bakışları, yükselen sesler, duvarlara tutunup sallana sallana odasına gittiği bitmek bilmez yol. Bir şeylerin kırılma sesi, sonra hiçlik. Her yerim ağrıyor. O halde kalkma. Kim bilir neler yaptılar sana. Dün gece seni gördüğümde iğneden her yerin delik deşik olmuştu. İğne. Acil çağrılar, acı, Tanrım, ne acıydı. Neler oluyor O'Hair? Yan yataktaki adam yine öksürmeye başlamıştı. O kadın mı? Seni yine mi reddetti? Don duygusal konuşmalar yapmaktan rahatsız olurdu. Bu, bacaklarını sallamasından, elini sürekli kel kafasına götürmesinden anlaşılıyordu. Ondan bahsetme. Yüzünü düşünmeme izin verme. O kadar basit değil. O halde neler oluyor? Bu kadın yaşadıklarına değer mi? Don elini yatağın üzerinde telaşla sallıyordu. Ben yalnızca unutmak istedim. O halde git başkasını bul. Birlikte olabileceğin birini bul. O zaman üstesinden gelirsin. Belki böyle söylerse gerçek olurdu. Anthony'nin sessizliği onunla çeliştiğini belirtecek kadar uzamıştı. Don, bazı kadınlar sıkıntı yaratır diye ekledi. Beni affet, keşke bilseydim. Ateşe atarlar seni, hepimizin başından geçti. Beni affet. Anthony başını iki yana salladı. Hayır Don, öyle değil. Yaşayan sensen hep öyle değil denir. O adam çocuğu almasına izin vermeyeceği için ondan ayrılamıyor. Anthony'nin sesi aniden durulmuş, perdeli bölmede yankılanmıştı. Yan yataktaki adam bir an öksürmeyi kesmişti. Anthony, amirinin o sözü nasıl da iştenlikle algıladığını izledi. Aa, çok zor bir durum. Evet. Don'un bacakları yine sallanmaya başlamıştı. Ama yine de ölene kadar içmen gerekmez. Ne dediklerini biliyorsun. Sarı humma ciğerlerini mahvetmiş. Mahvetmiş O'Hair. Bir kez daha böyle içersen... Anthony kendini çok yorgun hissediyordu. Yastığının üzerinde kafasını çevirdi. Merak etme, bir daha olmayacak. Hastaneden döndükten yarım saat sonra Don masasına oturmuş düşünüyordu. Etrafındaki haber servisi her günkü gibi isteksizce uyanan bir dev edasıyla hareketleniyordu. Gazeteciler telefonda konuşuyor, hikayeler haber listesine girip çıkıyor, sayfalar düzenlenip planlanıyor, ilk halleri üretim masasına geliyordu. Don eliyle çenesini ovuşturup omzunun üzerinden sekreterinin masasını yokladı. Sarışın, bana şu Sterling'in numarasını bul. Cheryl sessizce onu dinledi. Birkaç dakika sonra Kim Kimdir kopyasından bulup yazdığı numarayı ona uzattı. O nasıl? Nasıl olabilir? Hala derin düşünceler içindeki Don kalemini birkaç defa masaya vurdu. Sonra Cheryl masasına dönerken Don Isaac'i kaldırdı ve santraldan onu Fitzroy 2286'ya bağlamasını istedi. Telefonda konuşmayı sevmeyen biri gibi konuşmadan önce hafifçe öksürdü. Jennifer Sterling'le görüşmek istiyorum. Cheryl onu dinlediğini hissedebiliyordu. Mesaj bırakabilir miyim? Ne? Orada değil demek. Anlıyorum. Duraksadı. Hayır, önemli değil. Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Ayze'yi yerine bıraktı. Ne oldu? Cheryl şimdi yanında dikilmişti. Yeni topuklularıyla ondan uzun görünüyordu. Don, bir şey yok. Adam doğruldu. Bu konuşmayı unut ve bana jambonlu bir sandviç al, olur mu? Sosla koydur. Sossuz yiyemem. Numaranın yazılı olduğu kağıdı buruşturup ayağının dibindeki çöp kutusuna attı. Kederi, ölen birinin arkasından hissedeceğinden daha büyüktü. Geceleri dalgalar halinde geliyor, acımasız ve şaşırtıcı bir derinlikle içini deşiyordu. Ne zaman gözünü kapatsa onu, uykulu gözlerini otelin lobisinde onu gördüğünde hissettiği çaresizliği ve suçluluk duygusunu görüyordu. Yüzü ona kaybettiklerini hatırlatıyordu ve ona bunları söylerken ne yaptığını biliyordu. Ve haklıydı. Anthony, gerçekleri anlatmadan ümidini yeşerttiği, hiç şansları olmadığı halde insafsızca tekrar kalbine girdiği için başta ona kızmıştı. Zaten hep öyle söylerlerdi. Ümit seni öldürecek. Duyguları değişip duruyordu. Onu affetmişti. Aslında affedilecek bir şey de yoktu. Jennifer da tıpkı onun gibi kendine engel olamamıştı. Ondan olabileceği tek şey de buydu. Ondan alabileceği tek şey de buydu. Umarım ömrüm boyunca unutmazsın o günü Jennifer. Çünkü beni mahvetti. Bu defa elinde hiçbir şey kalmadığını gösteren o duygudan kurtulmaya çalışıyordu. Fiziksel açıdan zayıf düşmüştü. Kendi korkunç hatasından ötürü perişan haldeydi. Keskin zekasını kaybetmiş, sağduyulu yanı parçalanmıştı. Yalnızca kaybedişin sesini hissediyordu. Leopoldville'de o gün duyduğu ses gibi. Jennifer asla onun olamayacaktı. O kadar yakınlaşmalarına karşın onun olamayacaktı. Bunu bile bile nasıl yaşayabilirdi ki artık? Gece yarısından sonra aklına binlerce çözüm geldi. Jennifer'dan boşanmasını isteyecekti. Kendi iradesinin verdiği güçle çocuğu olmadan onu mutlu etmek için elinden geleni yapacaktı. En iyi avukatı tutacaktı. Ona başka çocuklar verecekti. Lawrence'la yüzleşecekti. Vahşi rüyalarında zaten onu boğazlıyordu. Anthony yıllarca düzgün biri gibi yaşamaya çalışmıştı ve o zaman bile bir yanı bazen Lawrence'ın ne hissettiğini anlayabiliyordu. Karısının başka bir adamı sevmesinin ona ne hissettirdiğini hayal edebiliyordu. Ve çocuğunu da karını senden çalan adama vermenin ne demek olduğunu. Bu duygu Anthony'yi mahvediyordu ama Clarissa'yı Jennifer'ı sevdiği gibi sevmediğini de biliyordu. Hüzünlü, sessiz olduğunu, ona karşı hissettiği suçluluk duygusunu düşündü ve aynı şeyi başka bir aileye yaptırırsa yaşayacakları mutluluk karanlık bir keder dalgasının üzerine kurulmuş olacaktı. Zaten bir aileyi mahvetmişti. Başka bir ailenin mahvolmasından da sorumlu olamazdı. New York'taki kız arkadaşını arayıp ona geri dönmeyeceğini söyledi. Anthony, kızın şaşkınlığının ve belli etmemeye çalıştığı gözyaşlarının farkına varırken çok küçük bir suçluluk duygusu hissetti. Hayır, oraya dönemezdi. New York'un rutin ritmine, Birleşmiş Milletler'e gidip gelmekle geçen günlerine dönemezdi. Çünkü artık o günler Jennifer tarafından gölgelenmiş olacaktı. Artık her şey Jennifer'ın, onun kokusunun, tadının gölgesinde olacaktı. Orada Anthony olmadan yaşayacak, nefes alıp verecekti. Jennifer'ın da onu, onun Jennifer'ı istediği gibi istediğini bilmek nedense çok daha kötüydü. Onu düşünmekten vazgeçemiyor, istediği gibi öfkelenemiyordu. Beni affet, keşke bilseydim. Düşünmeye fırsat bulamayacağı bir yerde olmalıydı. Hayatta kalmak için düşünebileceği tek şeyin hayatta kalmak olduğu bir yere gitmeliydi. Ciğerleri normal çıkıp tekrar içtiği takdirde ne olacağı onu anlattıktan sonra taburcu olmasına karar verilen iki günün ardından öğle vakti Don onu aldı. Nereye gidiyoruz? Anthony, Don'un küçük valizini arabaya koymasını izlerken kendini bir mülteci gibi hissetti. Bana geliyorsun. Ne? Viv öyle dedi. Anthony'nin gözlerine bakmamıştı. Ev ortamında kalman gerektiğine inanıyor. Yalnız kalmamam gerektiğine inanıyorsun. Ben sana... Don, konu kapanmıştır dedi ve sürücü koltuğuna oturdu. Ama yemekler yüzünden beni suçlama. Karım bir ineği küle dönüştürmenin binbir yolunu biliyor ve deneylerine devam ettiğini de söyleyebilirim. İş arkadaşını ev ortamında görmek hep sıkıcı olurdu. Yıllar içinde huysuz Don'un tersine neşeli bir insan olan kızıl saçlı Viv'le çeşitli iş toplantılarında karşılaşan Anthony, nedense Don'un fiziksel olarak da Nation'da yaşadığını düşünürdü. Her zaman oradaydı. Evrak yığınlarıyla, rastgele duvarlara asılmış notlar ve haritalarla dolup taşan ofis onun doğal yaşam alanıydı. Kadife terlikleriyle evde dolaşıp ayaklarını içi dolgulu koltuğa uzatan bir Don ya da süs eşyalarını düzenleyip süs alan bir Don, doğanın kurallarına aykırıydı. Bu da Don'un evinde huzur veren bir şeyler olduğunu anlamına, geliyordu. Banliya bölgesindeki Mac Tudor tarzı evde kendini birinin ayağına dolaşıyormuş gibi hissetmeyecekti. Çocuklar büyüyüp gitmişti ve çerçeveli fotoğraflar dışında ebeveyn olarak ona başarısızlığını anımsatacak bir şey yoktu. Viv onu iki yanağından öperek karşıladı ve geldiği yerle ilgili hiçbir şey sormadı. Bu öğleden sonra golf oynamak isteyeceğinizi düşündüm dedi. İstiyorlardı da. Don bu konuda gerçekten de ümitsiz bir vakaydı ve Anthony sonradan baktığında ev sahiplerinin aklına iki adamın içmek dışında birlikte ancak golf oynayabileceklerinin geldiğini tahmin etti. Don, Jennifer'ın adını bile anmıyordu. Hala endişeli olduğunu Anthony fark etmişti. Anthony'nin iyileştiğinden, normal olduğundan dem vuruyordu. Ama iyileştiğini gösteren her şey neyse onu da bilmiyordu. Ve burada öğle veya akşam yemeklerinde şarap içilmiyordu. Evet, plan nedir? Anthony koltuklardan birine oturmuştu. Viv'in mutfakta bulaşık yıkayıp radyoda çalan şarkıya eşlik ettiğini duyabiliyorlardı. Yarın işe gidiyorum dedi Don. Karnını kaşıyordu. İş. Bir yanı bunun ne demek olduğunu sormak istiyordu. Ama cesaret edemedi. Bir kez Nation'da başarısızlığa uğramıştı. Bu kez başarısızlığını kesin olarak doğrulamak istemiyordu. Spackman'la konuştum. Tanrım, işte başlıyordu. Tony, bunu kimse bilmiyor. Yukarıdaki kimse bilmiyor. Anthony gözlerini kırpıştırdı. Yalnızca bizim bölümdekiler bilecek. Ben, sarışın ve asistanlardan birkaçı. Seni hastaneye götürdüğümüzde arayıp işe dönmeyeceğini söyledim. Çenelerini tutarlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu her şeyi değiştirir. Don bir sigara yaktı ve koca bir duman kütlesini üfledi. Suçlu hissettiğini belli eden bir ifadeyle Anthony'ye baktı. Seni yollamak konusunda benimle hemfikir. Anthony'nin duyduklarını algılaması biraz zamanını aldı. Kongo'ya mı? Sen o işi yapacak en iyi adamsın. Kongo. Ama bilmem gereken bir şey var. Don sigarasını kül tablasına silkti. Bana uyar. İzin ver de bitireyim. Kendine dikkat edeceğinden emin olmalıyım. Senin için kaygılanmak istemiyorum. Tamam, içki yok. Umursamaz davranmak yok. Ben yalnızca işimi yapacağım. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama Don ona inanmamıştı. Anthony kendinden o kadar da emin değildi. Kısa bir duraksama oldu. Kendimi sorumlu hissederim yoksa. Biliyorum. Don zeki bir adamdı ve Anthony ona güvence veremiyordu. Nasıl verebilirdi ki? Afrika'nın tam kalbinde ne hissedeceği şöyle dursun, bir sonraki yarım saatin üstesinden nasıl geleceğini bile kestiremiyordu. Yanıt, onu iyice boğmadan Don'un sesi araya girdi. Sigarasını söndürdü. Birazdan maç başlayacak. Chelsea-Arsenal. İzlemek ister misin? Ağır ağır yerinden kalkıp köşedeki ahşap kapaklı kutuya bir fiske attı. Sana güzel haberlerim var. O lanet sarı hummaya bir daha yakalanmayacaksın. O kadar hastalanınca bağışıklık kazanmış. Anthony siyah beyaz ekrana boş boş bakıyordu. Vücudumun geri kalanına nasıl bağışıklık kazandıracağım? Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Marjorie Spackman. M-A-R-J-O-R-I-E. S-P-A-C-K-M-A-N. Michael. M-I-C-H-A-E-L. Fitzroy. F-I-T-Z-R-O-Y. Mock Tudor. M-O-C-K-T-U-D-O-R. Chelsea. C-H-E-L-S-E-A. Arsenal. A-R-S-E-N-A-L.